Ayrım 29.
Araması, hatırlamaya çalışması boşunaydı kaptanla aralarının açılarak ölüme kadar varmasının nedenlerini. Belki de aklına gelen olayların hiçbiri değildi kaptanı iten. Bir gün birdenbire hatırlayabilirdi kaptanın kendisine bakarken bakışlarının değiştiğini ya da bir başkasından duyacağı kaptanın ağzından kaçan kendisiyle ilgili bir söze bağlayabilirdi. Şimdi boşuna didik didik ediyordu aralarında geçenleri. Evet, sadece at sorunu değildi aralarını açan. Kaptan 40'ını aşmıştı, kendisi ise gençti. Ne kaptan ne de öbür tayfalar vuramazlardı onun vurduğu uzaklıktan dalındaki bir elmayı. Aralarına katılıncaya kadar en iyi nişancıysa kaptandı komutanın. Dahası nasıl olmuştu da bacak kemikleri çıkık, sağrısı çökmüş bir atı 3 ayda çetenin en gösterişli bineği durumuna getirmişti. Komitacılığın yasasında yazmazdı kaptanın önüne geçmek. Yanlış ya da doğru, haklı ya da haksız, olayı düşünmesinin yararı yoktu artık. Atı hızını kesmiş, başını doğrulttuğu yönde tırısa geçmişti altında. Nereyeydi bu yolculuk? Çok geçmedi, Büyük Prispa Gölü'nün üst başına giden yola çıktı. Adeta'ya indirdi atının yürüyüşünü. Ana yollardan birindeydi artık. Yolu üstündeki köylere girecek, köylerden geçecekti. Nerede duracaktı, nereye gidiyordu? Düşünmesi, karara bağlaması gereken sorun buydu şimdi. Yolun sağında, bayırda göle bakan ilk köyü uğramadan geçti. Atının yörük yürüyüşüyle 2 saatte Biliste'ye varabilirdi. 3 aydan daha az bir süre kalmıştı Biliste'den ayrılalı bir yılın dolmasına. Biliste ya da Görce, ilk gidebileceği başka bir yerde gelmiyordu aklına. Nasıllardı acaba Yakup Ağa, Cemile, Zehra, anneleri, başlarına bir şey gelmeden geçirebilmişler miydi aradan geçen ayları? Ya Celal dayısı, teyzesi Sabiha Hanım sağ mıydılar? Emine'nin baba evinde nasıldı hayat? Emine baba evine gitmiş olamaz mıydı bu yaz bahar ayları? Fransızlar, hala izini sürüyorlarsa George kaptanı vurup kaçtığının haberi 2 günden önce ulaşamazdı herhalde bu bölgedeki karakol üslerine. Ağustos'taki gelişinde olduğu gibi Biliste'ye orman yolundan girdi. Hava karardıktan sonra değirmeni göğe yansıyan bir karaltılar yığını olarak buldu. Önünde atından indi, kapısına yaklaşıp içeriği dinledi. İçeriden hiçbir ses gelmiyordu. Aşağıda Ağustos'ta gördüğü Biliste'nin yarı ışıkları sönmüştü. Oysa Haziran başlarıydı henüz. Harmanlar başlamamış. Bilisteliler mısır tarlalarına, bostanlara göçmemişlerdi. Kimin açacağını bilmeden gidip Yakup Ağa'nın kapısını çalamazdı. Geceyi değirmende geçirmeye karar verdi. Atının terkisinde dürülü Velensa'yı eğerini aldı, atı bağladığı ağacın altında eğri yastık yapıp Velensa'yı üstüne çekti, uzandı. Gün doğmadan uyanmış henüz yatıyordu. Karşısında sakalına yarı yarıya kır düşmüş bir adam gördü. Bakıştılar. Adam mavzerini, eğerin yanında duran çapraz fişek bağlarını görünce geri dönüyordu ki Zülfikar Bey seslendi. Yakup abimi aradın. Adam durdu. Kim olduğunu, değirmende ne aradığını anlamaya çalışarak Zülfikar Bey'e bakıyordu. Karşılık vermedi. Konuşan yine Zülfikar Bey oldu. Yakup Ağa gelir mi? Adam kısaca gelmez dedi. Gözleri Zülfikar Bey'in üstünde dolaşıyor, hala kim olduğunu anlamaya çalışıyordu. Bu değirmen onun değil mi? Değil. Kimin? Sattı, ben aldım. Uğurlar olsun. Boşnak ya da Arnavut olmalıydı. Bu kez Zülfikar Bey anlamaya çalışıyordu adamın kimliğini. Yakup Ağa değirmenciliği bıraktı mı? Yakup Ağa gitti. Aklına ilk gelen soru çıktı ağzından. Fransızlar mı aldı? Çok şükür öyle kaza gelmedi başına. Değirmeni, evini, tarlasını sattı, karısını, 2 kızını aldı, Arnavutluğa geçti. Valana'dan da vapurla İzmir'e gittiğini duyduk. Sen yabancı gelmezsin bana. Seni bir iki gördüm bir listede. Akrabaları mısın? Zülfikar adını vermeden çok uzaktan dedi. Atını eğerledi. Senden sağlık haberlerini aldım, gönlüm rahatladı diye ekledi. Adam bu kez hiçbir giriş gerekli görmeden sordu. Birlikte mi çalışırdınız? Zülfikar anlamamazlıktan göründü sorduğunu. Nerede? Adam, karşılık verme, tut ki sormadım say. Çok gençsin, yine de gözüm ısırır seni. Bu kılıkta değildin, sakalın yoktu. Yakup Ağa'ya gelip gittiğini çıkarırım ama adını çıkaramam. Yalnız mı gezersin? Yalnız. Atın çok güzel. iyi bakıyorum. Belli, sen bu atla yalnız gezme dağlarda. Ben senden yaşlıyım, bilirim, sözümü dinle vurulursun. Zülfikar değiştirdi konuyu. Görce tarafları nasıl? Bizim duyduğumuz her taraf nasılsa Görce de öyle. Fransızlar bazı bazı Yunan sınırından geçer, kaçakları ararlar derler. Zülfikar Bey, ben yola çıksam iyi olur dedi. Adam, acelen ne dedi? Otur, bir kahvemi iç, karnını doyur, öyle git. Madem bu değirmene geldin, Yakup Ağa'yı bulamadın, benim konuğum sayılırsın. Az sonra domates, yeşil biber, peynir, buğday ekmeği çıkardı Zülfikar Bey'e. Demin söylemedim sıkılmayasın diye. Gittikten 2 hafta sonra Fransızlar Yakup Ağa'yı almaya geldiler köye. Bulamadılar. Ben de yaşadım bu dertleri. Meşrutiyetten önce 2 yıl dağ dağ dolaştım, jandarmadan saklandım. Zülfikar Bey'i kahvesini içtikten sonra yola çıkarken, ben görmedim seni, sen de beni, ikimiz de öyle bilelim, diyerek uğurladı. İki yanı uzayıp giden makiliklerle kaplı yolda, atı üstünde ilerlerken, yürüyen nişan tahtalarındaki hedeflerden birini hatırlatıyordu. Yolun daraldığı yerlerde makiler dizlerine sürünüyor, zaman zaman uzayan dal uçlarından birinin yüzünü omuzlarına sıyırdığı oluyordu. Atış pavyonlarında gördüğü o tahtalarda kayıklı, atlı, bisikletli adamlar, yayalar vardı. Birerli kolda dizili, birer karış arayla geçip gidiyorlardı nişan setinden. Her hedefe 40 para büyüklüğünde kırmızı bir yuvarlak yapıştırılmıştı. Ateş eden yuvarlağı vurdu mu, kayıklar yelkenliler batıyor, bisikletliler ya da atlı binicisiyle birlikte setin altındaki boşluğa kayıyordu. Değirmencinin, atla yalnız gezme bu dağlarda derken ne demek istediğini daha iyi anlıyordu şimdi. Dağın iki yamacını saran makiliklerin, sık ağaçların arasında pusu kuran, kim bilir ne zamandır atının bile güç ilerlediği o taşlı çakallı keçi yollarında yaya yürümekten tabanları şişmiş biri, dalların seyrekleştiği aralıklarda kantarma demirini ağzında çiğneyerek başı aşağı yukarı inen kalkan atını görünce şeytana uyup tetiğe dokunabilirdi. Korkuların ardı arkası kesilmez. Bir kez yüreğinin bir köşesine değmesin kişinin atıydı, silahıydı, parasıydı derken rahat vermez, uyku uyutmaz olur. Değirmenci haklı olabilirdi hatırlatmasında. Nedir ki adam 60'ın aşkındı. Elinin ayağının hızı kesilmiş, gözlerinin görme gücü zayıflamıştı. O yaşta korkuların yer alması olağandı yüreğinde. Kendisi ise gençti. Gür akan ırmaklar gibi çağıltılarla dolaşıyordu damarlarında akan kan. Kollarını, bacaklarını güç bağlı tutuyordu sanki gövdesine. Bırakacak, gemini biraz gevşetecek olsa her biri bir yana uçacak gibiydiler iki yanında. İşte şu anda iki yanında kabara kabara devleşip birbirine omuz vererek şahlanırcasına döne dolana uzayıp giden, yüksekleri hala karlı, yamaçları bol gölgeli, ulu ağaçlarla örtülü, derin koyağın bir yanında izlediği taşlı topraklı keçi yolunda yol alırken korkunun nebzesi yoktu yüreğinde. Aklından geçenler sadece değirmencinin söylediklerini hatırlatmak olarak kalıyordu. Aksine bu görkemli koyağın tek yolcusu olmak keyif veriyordu ona. Yükseklerde tek tek bir başlarına, birbirinden en uzakta çemberler çizerek dönen dolanan kartallar, aşağılarda koyağın yamacında tek başına o. Değirmencinin dediği kadar kolay değildi. Ayağı çabuk, cins bir atın kendisi gibi çevik binicisini tek kurşunla devirmek, atına konmak. Atı en azından 200 adım öteden kokusunu alırdı pusunun. Ateş etme sırası kendine gelince de ikinci bir el ateş etmek şansı kalmazdı pusu kuranın. Namlusunun değerek titrettiği dalın gerisinde yıkılır kalırdı. Değirmencinin uyarısını hatırlamasının nedeni gerçi atıydı ama atı yüzünden vurulmak korkusu değil. 12 kişilik bir komitada sorun değildi at beslemek, ata bakmak. Aralarında nöbetleşe çözümlüyorlardı atların çoğu işini. Dünden beri ise başına dert olmuştu atı. Uyusa nerede, kime bırakacağını, uyansa nasıl doyuracağını bilemez olmuştu. Yemini almaya parası yetmez, kaçak dolanırken otlamaya salıp başını bekleyemezdi. Niye değirmenciye alır mı diye sormamıştı. Adam beğenmişti atını. Ayrımında olmadan dizginleri kıstı, geri dönmeyi geçirdi aklından. Atın ağırlaşmıştı adımları. Bir iki adım daha ya gitti ya gitmedi, vazgeçti. Hangi köye uğrasa, hangi handa konaklasa satabilirdi atını. Öğleye doğru Mindos Dağı eteklerinden inerken uzaklarda Kastorya Gölü'nün mavi lekesini gördü. Yeşil bir çayıra düşmüş, gümüş bir lira gibi ışıldıyordu yeşil Kastorya yaylası ortasında. İl merkezi Kastorya'ya gidemezdi elbet. En yakın köye Petkosa'ya çevirdi atının başını. Zengin bir köydü. Hanında karın doyurdu. Atını 5 altına hancıya sattı. 3 altınını peşin aldı. Gerisini Eylül'de ne gün uğrarsa o gün alacaktı. Handa çoktandır uyumadığı kadar rahat bir uyku uyudu o gece. Rüyadan rüyaya geçerek Florina'da, Manastır'da, Selanik'te, Bilis'te'de dolaştı. Sonunda Goriçka'daydı. Konağın oturma odasına girdi. Yanı sıra gelen Emine Hanım'la annesi karşıda sedirde oturuyordu. Başında tülbent, başörtüsü, elinde Kur'an-ı Kerim'iyle Zülfikar'ı gördü. Kur'an'ını kapadı, öptü başına götürdü, yastığının üstüne bıraktı. Kollarını Zülfikar Bey'e açtı. "Şimdi senin için dua ediyordum," dedi. Yaklaştı, kucaklaştılar. Birbirlerinin kollarında sallanırlarken Emine Hanım hemen yanlarında ayakta gülümsüyordu. Uyandı, Emine Hanım'ın yüzündeki gülümseme dondu, bütün oda gözden silindi. "Bekliyor beni," diye mırıldandı. Gözleri tavana takılı dalgınlaştı. "Neredeyse 10 ay oldu," diye geçirdi aklından. Saydı, 9 ay oldu, 10. ay yarıladı, o gün bugün görmedim annemi. Hiç bu kadar uzamamıştı hasretimiz. Yüreğini sızlatarak geçti saydığı aylar. 10 ay annesini görmeden yaşadığına inanamıyordu. Birden elini uzatsa ya da yatağından kalksa doğrulsa, yan odaya geçince Goriçka'daki oturma odasında bulacağını sandı kendini. Ne kadar yerdi ki? Petkosa'dan Nestoran'a geçersin, sallanmadan yürürsen ki en çok 1,5 saat tutar, 1,5 saatte oradan Zeliniç, etti 3, Zeliniç üstünden Goriçka'ya en çok 1 saat sürse topu topu 4, bilemedin 4,5 saat gidecekti. Sabah kahvaltısında sahanda yumurta yedi, süt içti. Hancı'ya bir yığın söz arasında sıradan bir olaymış gibi, "Nasıl, Fransızlar yine eskisi gibi gelir gider uğrar mı sizin buralara?" dedi. "Uğraşırlar mı sizinle?" Hancı, 3-5 haftada bir," dedi pek önemsemeden. "En son 2 hafta var görünmediler." Gidecekti. Özlem sarmış sarmalamıştı her yanını. "Tanrım, silah omuzda dağlara düşen, adeta tek başına Fransızlara karşı ayaklanan o sert Zülfikar ne kadar yufka yürekli, ne kadar zayıf bir erkekti aslında. Çocuktu o. 26'sını doldurmuş, 27'sini sürüyordu. Gene de 27'sini süren bir çocuktu işte. Annesine o çocukluk günlerindeki duygularının kendindenliğiyle bağlıydı hala. Hala özlemle sarılıp koklamak istediği tek insan, kocasını yitirdikten sonra oğlundan da uzak kalan ak saçları başörtülü anacıydı. Gitse başını dizine koysa, elini saçlarına götürmesi, geçirmesi yeterdi bütün dertlerinden sıyrılması, bütün günahlarının bağışlanması için. Kadınlara duyduğu yakınlığın temelinde hep annesinden gördüğü sevgi arayışı vardı gerçekte. Salt kösnü değildi onu kadınlara iten. Değişmez aralarla içinde "bekliyor, seni bekliyor" diye yankılanan bir ses duyuyor, gideceğim oluyordu her duyuşunda verdiği karşılık. Hasat dönemi yaklaşıyordu. Tahıl ekili tarlalarda ekinlerin boyu dizi aşmıştı. Mısırlarsa göğüs çizgisini buluyordu. Ekili tarlalar arasında, sırasında mısırların buğdayların arasına sinerek gözden korunabilirdi. Çapraz fişek bağlarını beline doladı, gömleğinin eteklerini külot pantolonunun üstüne indirerek örttü. Mavzer o dönemde her yolcunun omzunda taşıdığı bir silahtı. Göze batmazdı. Öğle yemeğinden sonra handan ayrıldı. Akşam karanlığında yaklaşmak istiyordu Goriçka'ya. Nestoran'a kadar yollarda karşılaştıkları arasında tanıyan olmadı kendisini. Sakalının kılığının kendisini ne kadar değiştirdiğini anlamak güvenini artırdı. İkindi üstü Zeliniç yakınlarında boş bir damın gölgesinde oyalandı. Gün inerken Goriçka yoluna düştü. İşte konakları önünde ayrı bir köşk gibi yükselen çitlenbik ağacı. İşte çitlenbiğin sakız ağaçları ile o herkesi şaşırtan büyüklükte dut ağaçlarının arasında kiremitleri görünen üst katı 8 odalı konakları. Annesini görür gibi oldu odalarına girip çıkarken. Tanrım, aylardır katılaşmış, gözyaşları kurumuş biriydi o. Daha 2 gün önce bir adam öldürmüştü. Nasıl oluyor da yaşarabiliyordu hala gözleri? Konağın önündeki ağaçların altında kimsenin görünmemesi şaşırtıcıydı bu sıcak Haziran akşamı. Uçana'ya gitmiş olmasın annesi? Ne işi var Uçana'da? Hikmet Bey, Kaylar Belediye Başkanı'ydı yine. Fransızlar Yunanlılarla bal çeker olduğu söyleniyordu arasının. Tanrım, nasıl öz ablası doğurmuş olabilirdi böyle birini? Kendisi nasıl böyle birinin öz dayısı olabilirdi? Neredeydi? Annesi neredeydi? Yaz akşamları hep açık olurdu konağın demir pancurları. Yalnız güneşin vurduğu saatlerde kapalı tutarlardı. Ayrıca karısı annesine emanetti. Salih Hanım gibi aileye kanat geren bir anne Goriçka'da yalnız bırakamazdı gelinini. Kimseyle karşılaşmadı konağa yaklaşıncaya kadar. Karanlık iniyordu işte. Daha tek lamba yanmamıştı içeride. Emine nerelerdeydi? Çitlenbik ağacının altında durdu. Biri elinde çakı ucuyla ince çizgiler çekiyor kanatıyordu yüreğini. Göğsü sızılar içindeydi. Konağın arka yanına geçti. Ahırlar konağın adamlarının oturduğu küçük evler, odalar sıralanır doyanda. Pencerelerden birinde küçük bir ışık yandı. Bir köpek çıktı, havladı, kuyruğu havada koştu, üstüne atıldı. Küçük dumandı. Sevinç delisi olmuştu hayvan. Sus dedi, susmasını işaret etti, eğildi, okşadı dumanı. Havlamayı kesen hayvan iniltiler çıkarıyor, kuyruğunu sallıyor, elini üstünü başını yalıyordu. Sonra göğsünü, dizlerini, ayaklarını kokluyor, arka ayakları üstünde doğruluyor, yüzünü gözünü öpüyordu. Yanılmadım işte, yanılmadım, sensin, sen, sen, diyordu küçük iniltili seslerle. Sarıldı, o da öptü dumanı. Parmaklarını tüylerinden dört bir yanından geçirdi, kaşıdı, okşadı. Az önce ışık yanan kapı açıldı, Şükriye kadın, ardından iki çocuğuyla kızı göründüler. Kadın anlamıştı evin efendisinin geldiğini. Makedonya'da doğmuş büyümüştü o. Her olay karşısında sır kalmanın taşkınlıklarından kaçınmanın gereğini bilirdi. Kızıyla iki çocuğunun önlerini kesti. Geçin içeri bakayım siz, ben gideyim anlayayım bu saatte gelen kimmiş, ne istermiş dedi. Eve kapadı kapıyı, çekti geldi. Dumana benzer bir sevinçte onun da kapıldığı. Ah Zülfikar Bey'im oğlum, biricik beyim, beylerin beyi, Rıza Bey'imin hatırası kıymetlim. Daha bu türlü sözlerle sarıldı, kucakladı Zülfikar Bey'i. Salih Hanım'la Emine Hanım üç gündür Görce'deydiler. Celal dayılarına gitmişlerdi. Bir hafta Sabiha Hanımlar'da, bir hafta Emine Hanım'ın baba evinde kalıp döneceklerdi. Ah diyordu, Salih ablam ne yanacak, Zülfikar'ını göremediğine, karşılayamadığına. Emine Hanım pencereden ayrılmazdı bütün gün. Gözü yolda, kulağı kapıda hep yolunu beklerdi. Keşke gitmeselerdi daha üç gün. Keşke ayrılmasalardı evden. Seyit Bey ahırdaydı. Cafer her gün gelir bakardı. Kimseyi elletmemişlerdi. Duman'ın babası Uçar geçen kış ölmüştü. Cafer yarım saat olmamıştı ayrılalı konaktan. Her sabah gelir, akşam hava kararırken evine dönerdi. Zülfikar Bey ahır uğradı. Daha ahır kapısına yaklaşırken kokusunu aldı atı. Kişnedi hafif tonla, eşinmeye başladı. Tavlanın kandilini yaktılar. Seyit Bey yemliğinin önünde kendini bir sağa bir sola atıyor, yarı şaha kalkıyor, kişniyor, eşiniyor, boynunu başını okşayan, alnını kaşıyan Zülfikar Bey'i kokluyor, kokluyordu. Duman küçük havlamalarla dolanıyordu Seyit Bey ile Zülfikar Bey'in ayakları altında. Şükriye kadın, ben gideyim su ıstayım, yıkanasın, rahatlayasın dedi. Çamaşırlarını hazırlayayım. Sofranı nerede kurayım istersin, içeride mi? Çitlenbiğin altında. Yemekte karşısında bekledi Şükriye kadın. Dediğine göre Fransızlar ayda iki, ayda bir gelir ararlardı evi. Zülfikar Bey'in gelip gelmediğini sorarlardı sağa sola. Kırma bir çifteden başka silah bırakmamışlardı evde. Zülfikar Bey o gece konakta, yatağında uyudu. Ertesi sabah gün doğarken kalktı, acele bir kahvaltı etti, Görce'ye gitmek için yola çıktı. Zülfikar Bey'in Görce yolculuğunu önceden sandığı kadar kolay geçmedi. Geldiği yoldan geri dönmeyi düşünüyordu. Petkoso'daki handaki kalacaktı yine. Goriçka'dan Görce'ye durmadan yürüyecek olsa, yol düz diye hesaplanırsa 14-15 saat çekerdi belki ama aşılacak 2000 metre yükseklikte Gramos dağları vardı arada. Ayrıca taşlı çakallı dağ yollarıydı tırmanacağı. Nestoron'a geldiğinde ikindi namazı okunuyordu. Caminin hemen bitişiğindeki kahvede mola verdi. Çayını içiyordu ki camiden çıkan iki kişi kahveye uğradı. İçlerinden daha uzun boylu olanıyla daha önceden karşılaşmışlıkları vardı. Adam doğru kahvenin çınarı altında çay içerken gördüğü Zülfikar Bey'in masasına geldi. Zülfikar Bey'in buyur demesini beklemeden oturdu. Hoş gelmişsin. Arnavut aksanıyla konuşuyordu. Kısaca hatırını sorduktan sonra söylemek istediği konuya geçti. Ne yandan gelirsin böyle? Zülfikar Bey adamı yüzünden, gözlerinden neden sorduğunu anlamaya çalıştı. Karşılık vermekte gecikti. Adam daha uzun bekleyemedi. Gören oldu mu köye girişini, tanıyan çıktı mı? Zülfikar, bilmem dedi, belki olmuştur. Kimseyi de durdun, konuştun mu? İlk konuştuğum sensin. Adam gözleri Zülfikar Bey'in gözlerinde, George kaptanı vurmuşsun dedi. Zülfikar sadece doğru anlamına hafif bir baş işaretiyle karşılık verdi. Bulgarlar kızgın sana. 100 hanelik köyün 60'ı Bulgardı. Sen nasıl böyle acemilik edersin be Zülfikar Bey? Bilmez misin bu köy onların köyü sayılır.